Ayrım 14, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 153. Schwartz belli belirsiz de olsa anımsadı. Birkaç dakikalığına yanında buna benzer bir adam bulunmuştu. Karşılarına bir kalabalık çıkıp onları durdurmuş, sonra da ikiye ayrılarak yol vermişlerdi. "Evet," dedi, "tanıştığımıza memnun oldum." Çok parlak bir sohbet değildi bu, fakat elinden bundan daha iyisi gelmiyordu. Zaten ufak tefek adam da buna aldırış etmiyormuş gibi göründü. "Adam Natter," dedi, bir elini tokalaşmak için gevşekçe uzatarak. "O gün seninle konuşma fırsatı bulamamıştım. Kriz anında aklıma gelmedi de diyebiliriz. İkinci bir şans elde ettiğim için mutluyum. Haydi tokalaşalım." "Ben de Schwartz." Avuçları kısa bir andığına birbirine temas etti. "Neden yürüyorsun?" diye sordu Natter. "Bir yere mi gidiyorsun?" Schwartz omuz silkti. "Sadece yürüyorum."
"Bir yürüyüşçüsün demek. Ben de öyle. Yıl boyunca yollardayım. Homurtulara bir son veriyor."
"Neye?"
"Bilirsin işte. İçin hayat doluyor. Ciğerlerinin havayla dolduğunu ve kalbinin kan pompaladığını hissediyorsun ha? Bu sefer biraz fazla yürüdüm. Geceleri dönüş yolunda tek başıma kalmaktan nefret ediyorum. Bir yol arkadaşına asla hayır demem. Nereye gidiyorsun?"
Bu Natter'ın aynı soruyu ikinci soruşuydu ve zihinsel temas buna çok önem verdiğini açıkça gösteriyordu. Schwartz onu daha ne kadar savuşturabileceğini merak etti. Takipçisinin zihninde sorgulayıcı bir endişe vardı ve hiçbir yalan işe yaramazdı. Schwartz bu yeni dünyayı yalan söyleyecek kadar iyi tanımıyordu. "Hastaneye gidiyorum," diye yanıtladı sonunda.
"Hastaneye mi? Hangi hastaneye?"
"Chica'dayken kaldığım hastaneye."
"Enstitüyü mü kastediyorsun? Seni götürdüğüm yer orasıydı. Alışveriş mağazasından çıkardıktan sonra yani."
Telaşı ve gerilimi arttı. "Evet, Doktor Şek'te gidiyorum. Onu tanıyor musun?"
"Adını duydum. Mühim bir insandır. Hasta mısın yoksa?"
"Hayır, ama arada bir ona rapor vermem lazım." Bu kulağa mantıklı geliyor muydu acaba?
"Yürüyerek mi? Seni alması için bir araba gönderemedi mi?"
Anlaşılan mantıklı gelmemişti. Schwartz hiçbir şey söylemedi ve soğuk bir sessizliğe büründü. Ama Natter'ın tavırları hala neşeliydi.
"Bak ahbap, bir ileti dalgasının yanından geçer geçmez şehirden bir taksi çağıracağım. Bizi yolda karşılar."
"İleti dalgası mı?"
"Evet, otoyol boyunca birkaç tane var. Bak, bir tanesi tam şurada."
Ufak tefek adam o tarafa doğru bir adım atar atmaz Schwartz tiz bir sesle bağırmaya başladı.
"Dur, sakın kıpırdama."
Natter durdu. Geriye döndüğünde yüzünde tuhaf bir soğukluk vardı.
"Sorun nedir ahbap?"
Schwartz kelimeleri peş peşe sıralarken öğrendiği bu yeni dilin böylesine hızlı konuşmaları için neredeyse yetersiz olduğunu fark etti. "Bu oyundan sıkıldım. Kim olduğunu, ne yapmak üzere olduğunu biliyorum. Birini arayıp onlara Doktor Şekti görmeye gittiğimi söyleyeceksin. Onlar da şehirde hazırlık yapacak ve beni alması için bir araba gönderecekler. Kaçmaya çalıştığım takdirde de beni öldüreceksin." Natter kaşlarını çattı.
"Son sözlerinle hedefi 12'den vurdun," diye mırıldandı.
Bunu Schwartz'ın duyabileceği şekilde söylememiş, hatta sesi onun kulaklarına ulaşmamıştı bile. Ancak kelimeler zihinsel temasın yüzeyinde hafifçe görmüştü.
"Ahbap, benimle kafa buluyorsun. Az kalsın beni kandırıyordun," dedi.
Ama kendisine hareket alanı yaratıyor, bir elini kalçasına doğru götürüyordu. Schwartz kontrolünü kaybetti ve kollarını çılgınca sallamaya başladı.
"Neden beni rahat bırakmıyorsun? Ben sana ne yaptım? Git buradan, git!"
Sesi tizleşip çatallaştı. Kendisini takip eden, zihni kin ve düşmanlıkla dolu olan bu yaratığa duyduğu nefret ve korkuyla alnı kırış kırış oldu. Duyguları kabarıp zihinsel temasın sarıp sarmalayan tutuşundan, nefesinden kurtulmak için ileri atıldı. Derken her şey sona erdi. Ansızın ve bütünüyle yok oldu. Bir anlığına ezici bir acı hissetmişti ama kendi içinde değil, öteki adamda. Sonra her şey sessizleşmişti. Zihinsel temas da kaybolmuştu. Onu sıkıca kavrayan bir yumruk yavaşça gevşeyip açılmıştı sanki. Natter giderek kararan otoyolun ortasında iki büklüm halde yatan bir gölgeden ibaretti. Schwartz ona doğru dikkatle yaklaştı.
Adam ufak tefek biri olduğundan onu yattığı yerde kolayca ters çevirdi. Suratına çok ama çok derinlere işleyen bir ıstırap ifadesi kazınmıştı sanki. Yüz çizgileri gevşemiyor, çehresi değişmiyordu. Schwartz adamın nabzını kontrol ettiyse de çabası nafileydi. Dehşete kapılarak ayağa kalktı. Bir adam öldürmüştü. Ardından bu sefer de şaşkınlığa kapıldı. Adama dokunmamıştı bile. Sadece ondan nefret ederek bir şekilde zihinsel temasla ona vurarak yapmıştı bunu. Başka ne gibi güçlere sahipti acaba? Çabucak bir karara vardı. Adamın ceplerini karıştırınca biraz para buldu. Güzel, bu işine yarayabilirdi. Sonra da cesedi tarlalara sürükleyip uzun otların arasına gizledi. 2 saat daha yürüdü. Bu süre boyunca başka bir zihinsel temasa rastlamadı. O gece açık arazide uyudu ve ertesi sabah 2 saat daha yürüyerek Chica'nın kenar mahallelerine vardı. Burası onun için bir köyden farksızdı ve hatıralarındaki Chicago ile karşılaştırıldığında kalabalıkların hareketi zayıf ve tek tük kalıyordu. Yine de ilk defa birden fazla zihinsel temas hissediyordu. Onu hayrete düşürüyor ve kafasını karıştırıyorlardı. O kadar çoklardı ki, bazıları havada sürüklenip çözünüyordu, bazıları ise belirgin ve yoğundu. Kafalarında minik patlamalar yaşanan insanlar da vardı. Kısa süre önce ettikleri kahvaltı dışında başka hiçbir şey düşünmeyenlerdi. Schwartz ilk başta yakınından geçen her temasta dönüp sıçrıyor, her birini fiziksel bir temas gibi algılıyordu. Fakat 1 saat kadar sonra onları görmezden gelmeyi öğrendi. Artık gerçekte telaffuz edilmemiş kelimeleri duyabiliyordu. Bu yeni bir şeydi ve kendisini etrafa kulak kabartırken buldu. Birbirleriyle bağlantılı olmayan, rüzgarda savrulan zayıf ve tekinsiz cümlelerdi bunlar. Çok ama çok uzaklardan geliyorlardı. Onlara insanın içine işleyen canlı duygular ve tarifi imkansız daha nice muğlak şey eşlik ediyor. Tüm dünya sadece Schwartz'ın görebildiği yaşam kaynayan bir panoramaya dönüşüyordu. Yürümeye devam ederken binaların içine bile nüfuz edebildiğini, zihnini bir yuların ucundaki bir canlı, gözle görülmeyecek çatlaklardan bile nüfuz edebilen bir şey gibi salabildiğini ve insanların en gizli düşüncelerini bile okuyabildiğini fark etti. Taş cepheli büyük bir binanın önüne gelince durup düşündü. Peşinde olan birileri vardı, artık her kimseler. Takipçisini öldürmüştü fakat başkaları da olmalıydı. Natter'ın aramak istediği kişiler. Birkaç gün boyunca herhangi bir eylemde bulunmaması daha iyi olabilirdi. Peki bunu nasıl yapacaktı? Bir iş mi bulmalıydı? Önünde durdu, binanın içini yokladı. İş anlamına gelebilecek bir zihinsel temas vardı. Tekstil işçisi arıyorlardı. Ve Schwartz eskiden bir terziydi. Böylece binaya girdi, içerideki herkes ona şöyle bir baktıktan sonra dikkatlerini çabucak işlerine geri çevirdiler. Schwartz birinin omzuna dokundu. İşe alınmak için kiminle görüşmem gerek? Şu kapıdan geç. İşçiden yayılan zihinsel temas bezginlik ve şüphe doluydu. Kapıdan geçtikten sonra sivri çeneli zayıf bir adam onu soru yağmuruna tuttu ve verdiği cevapları bir sınıflandırma makinesine girdi. Schwartz hem yalanlarını hem de doğrularını eşit derecede bir tereddütle sıraladı kekeleyerek. Ama en azından işe alım personeli görüşmeye gayet umursamaz bir tavırla başlamıştı. Sorular arka arkaya geldi. Yaş, 52 mi? Sağlık durumu? Evli misin? Tecrüben var mı? Tekstilde çalıştın mı? Peki hangi tür kumaşlarla? Termoplastik mi yoksa elastomerik mi? Ne demek sanırım hepsi? En son kimin için çalıştın? Heceleyebilir misin? Chica'dan değilsin değil mi? Evrakların nerede? İşe başlamak istiyorsan onları da getirmelisin. Sicil numaran kaç? Schwartz geri çekilmeye başladı. İşlerin buraya varacağını öngörememişti. Ayrıca adamın zihinsel teması da değişiyordu. Tek bir konuya odaklanmaya, şüpheci ve dikkatli bir hal almaya başlamıştı. En üstte fazlasıyla sığ bir nezaket ve samimiyet katmanı bulunuyor, altlarında yatan düşmanlığı zar zor örtüyorlardı ve en tehlikeli olanı da buydu. Galiba dedi Şivars gergince, ben bu iş için uygun değilim. Hayır hayır dur gel. Bir lead onu yanına çağırdı. Elimizde tam sana göre bir şey var. Dur da dosyalara bir bakayım.
Yüzüne bir tebessüm yerleştirse de zihinsel teması artık daha net ve düşmancaydı. Masasının üstündeki bir düğmeye bastı. Şivars ani bir paniğe kapılarak kapıya doğru koştu.
Tutun şunu diye bağırdı adam hemen masasının arkasından fırlayarak.
Şivars adamla arasındaki temasa kendi zihniyle sertçe vurdu ve arkasından yükselen bir inilti duydu. Omzundan geriye hızlı bir bakış attı. İşe alım personeli yüzü acıyla çarpılmış ve başını iki eliyle kavramış bir vaziyette yerde oturuyordu. Başka biri gelip ona doğru eğildi, sonra da adamın ısrarcı hareketleri üzerine Schwartz'ın peşine takıldı. Schwartz daha fazla oyalanmadı. Tekrar sokaklardaydı. Artık detaylı bir eşkalinin hakla paylaşıldığını ve onu aradıklarını biliyordu. En azından işe alım personeli onu tanımıştı. Sokaklarda körlemesine koşturup sağa sola saptı. Dikkatleri üstüne çekiyor. Sokaklar şüpheyle. Şüphe, her yerde şüphe vardı, dolup taşıyordu. Koştuğu için şüphelenenler, kıyafetleri üstüne uymadığı için şüphelenenler. Çok sayıda zihinsel temasa maruz kaldığı, korku ve çaresizlikten kafası karıştığı için gerçek düşmanlarını, yani sadece şüphe değil, bir kesinlikle hissedenleri algılayamadı. Bu yüzden yaklaşan nöronik kamçı darbesine dair en ufak bir uyarı bile hissetmedi. Sadece berbat bir acı duyumsadı. Islık çalan bir kamçı misali inmiş, ağır bir kaya gibi onu ezip hareketsiz bırakmıştı. Birkaç saniye boyunca dik bir yamaçtan yuvarlanırcasına ıstırap uçurumlarına doğru düştü. Sonra da her yer karardı. 13. Bölüm. Washington'daki Örümcek Ağı. Washington'daki Kadimler Koleji'nin bahçeleri son derece sakinleştiriciydi. Anahtar kelime sadelikti ve avludaki ağaçların arasında akşam yürüyüşü yapan çırak gruplarının tavırlarında son derece vakur bir şeyler vardı. Burada kadimlerden başka hiç kimse dolaşamazdı. Arada sırada bahçede kıdemli kadimlerden birinin yeşil cübbeli sureti de görülür, reveransları nazikçe kabul ederdi. Nadiren de olsa Yüce Bakan'ın kendisinin de buralarda görüldüğü oluyordu. Ama hiçbir zaman şimdiki gibi neredeyse kanter içinde kalmış bir vaziyette, koşar adımlarla yürürken görüldüğü olmamıştı. Kendisini selamlamak için saygıyla havaya kaldırılan elleri görmezden geliyor, arkasından atılan temkinli bakışları ve hafifçe kaldırılan kaşları fark etmiyordu. Özel girişi kullanarak meclis salonuna girdi, sonra da her adımıyla çınlayan boş rampadan aşağı alenen koşmaya başladı. Bir kapıya varınca durup onu hızla yumrukladı. İçerideki kişi ayağıyla bir tuşa bastı, kapılar açıldı ve Yüce Bakan içeri girdi. Küçük sade masasının arkasında oturan katip ona doğru dürüst bakmadı bile. Alan korumalı ufak tefek bir televizörün üstüne iyice eğilmiş dikkatle dinliyor ve bakışlarının önündeki resmi görünüşlü mektup yığınlarının üstünde gezinmesine izin veriyordu. Yüce Bakan masayı sertçe tıklattı. Nedir bu? Neler oluyor? Katip ona bakıp gözlerini soğukça kırpıştırdı. Sonra da televizörü bir kenara kaldırdı. Hoş geldiniz ekselansları.
Hoş falan gelmedim diye karşılık verdi Yüce Bakan sabırsızca. Neler olduğunu bilmek istiyorum.
Tek cümleyle özetlemem gerekirse adamımız kaçtı.
Şeytin sinapsimatikle tedavi ettiği adamı mı kastediyorsun? Şu dışarılıklıyı, şu casusu, Chica'nın dışındaki çiftliği...
Ta kendisi. Katip adamın sözünü kayıtsızca kesmeseydi, Yüce Bakan daha kaç tane şey sayacaktı kim bilir.
Neden bana haber verilmedi? Niçin bana hiçbir konuda haber verilmiyor?
Derhal harekete geçmemiz gerekiyordu. Siz de meşguldünüz. Dolayısıyla ben de elimden geldiğince yerinize vekalet ettim.
Ya evet, ne zaman bensiz hareket etmek istersen meşgul olup olmadığıma çok dikkat eder oluyorsun. Ama buraya kadar. Bu sefer beni atlatıp yok saymana izin vermeyeceğim. Beni...
Gecikiyoruz diye karşılık verdi adam normal bir ses tonuyla. Neredeyse bağıran Yüce Bakan bocaladı, öksürdü, konuşmasına devam edip etmeme konusunda kararsız kaldı ve en sonunda detaylar nedir Balkis diye sordu uysal bir tavırla.
Pek fazla yok,
İki aylık sabırlı bir bekleyişin ardından ortada hiçbir belirti olmamasına rağmen Schwartz denen şu adam çiftliği terk etti, takip edildi ve ortadan kayboldu.
Nasıl kayboldu?
Emin değiliz ama elimizde başka bilgiler de var. Casusumuz Natter dün gece 3 kez rapor vermesi gereken saati kaçırdı. Diğer casuslarımız Chica yolu boyunca onu aramaya koyuldu ve şafakta onu buldular. Yol kenarındaki bir hendekte ölü olarak.
Yüce Bakan'ın beti benzi attı. Dışarılıklı onu öldürmüş mü?
Muhtemelen ama emin değiliz. Cesedin yüzündeki acı dolu ifade dışında herhangi bir boğuşma izi yok. Bir otopsi yapılacak elbette. Münasebetsiz bir zamanda kalp krizi geçirmiş de olabilir.
Bu inanılmaz bir tesadüf olur.
Ben de öyle düşünüyorum, diye yanıtladı katip soğukça. Ama eğer onu sahiden de Schwartz öldürdüyse, bu daha sonra yaşanan olayları iyice karmaşıklaştırır. Önceki analizimiz sayesinde Schwartz'ın Schacht'i görmek için Chica'ya gittiğini açıkça görebildik. Sonra da Natter'ı Marin ailesinin çiftliğiyle Chica arasındaki otoyolda ölü bulduk. Dolayısıyla 3 saat önce şehri alarm durumuna geçirdik ve adamı yakaladık.
Schwartz'ı mı?
Kesinlikle.
Neden bunu daha önce söylemedin?
Balkis omuz silkti. Halletmemiz gereken daha önemli işler var ekselansları. Schwartz'ı ele geçirdik diyordum. Çok çabuk ve kolay yakalandı ve bu durum Natter'ın ölümüyle örtüşmüyor. Bir adam nasıl aynı anda hem Natter gibi çok yetenekli bir casusu fark edip öldürebilecek kadar zeki, hem de ertesi sabah kılık bile değiştirmeden Chica'daki bir fabrikada iş arayacak kadar aptal olabilir ki?
Öyle mi yapmış?
Öyle yapmış. Bundan 2 olası sonuç çıkıyor. Ya Schacht'e veya Arvardan'a ulaştırması gereken bilgiyi çoktan ulaştırdı ve dikkatimizi dağıtmak için bilerek yakalanıyor. Ya da işin içinde henüz farkında olmadığımız başka casuslar da var ve onları koruyor. Her iki durumda da kendimize gereğinden fazla güvenmemeliyiz.
Bilemiyorum, dedi Yüce Bakan çaresizce. Yakışıklı yüzü endişe çizgileriyle dolmuştu. Bu konu benim için fazla derin.
Balkis gizlemeye çok fazla gerek görmediği alaycı bir tebessüm takındı. 4 saat sonra Profesör Bell Arvardan'la bir randevunuz var diye beyan etti sonra da.
Öyle mi? Neden? Ona ne diyeceğim? Onunla görüşmek istemiyorum.
Rahatlayın, onunla görüşmeye mecbursunuz ekselansları. Şu hayali keşif gezisinin başlama tarihi yaklaştığına göre oyuna devam etmesi ve yasak bölgeleri araştırabilmek için sizden izin alması gerektiği çok açık. Ennius bizi bu konuda uyarmıştı. Bu komedinin tüm ayrıntılarını biliyor olmalı. Bence Arvardan'ın boş laflarına boş laflarla, kandırmacalarına da kandırmacalarla karşılık verebilirsiniz.
Yüce Bakan başını eğdi. Denerim.
Bell Arvardan buluşma yerine erkenden geldi ve böylece etrafa bakacak kadar vakit bulabildi. Kadimler Koleji bütün galaksinin mimari başarılarına aşina olan biri için antik tarzda inşa edilmiş çelik iskeletli bir granit bloğundan çok da farklı değildi. Üstüne bir de arkeologsanız buranın kasvetli ve neredeyse vahşi sadeliğinin yine bir o kadar kasvetli ve neredeyse vahşi bir yaşam biçimi için münasip bir ev olduğunu düşünebilirdiniz. Mekanın ilkelliği bile gözlerini geçmişe diken kimselere işaret ediyordu. Arvardan'ın düşünceleri bir kez daha başka yöne kaydı. Dünyanın bazı kıtalarını gezmek için çıktığı şu 2 aylık gezi o kadar da eğlenceli geçmemişti. İlk gün yaşananlar her şeyi berbat etmişti. Kendisini bir kez daha Chica'da yaşananları düşünürken buldu ve bunu yaptığı için anında kendisine öfkelendi. O kız kaba, son derece nankör ve sıradan bir dünyalıydı. Arvardan neden kendini suçlu hissedecekti ki? Yine de Arvardan'ın tıpkı ona hakaret eden ve bu küstahlığını kırık bir kolla ödeyen şu subay gibi bir dışarılıklı olduğunu öğrendiğinde yaşadığı şok karşısında genç kıza yeterince müsamaha göstermiş miydi? Sonuçta kızın dışarılıklıların elinde neler çektiğini bilmesine imkan yoktu. Sonra da darbeyi hafifletecek hiçbir şey olmaksızın arkeoloğun da onlardan biri olduğunu öğrenmişti. Keşke daha sabırlı davransaydı. Neden kızın yanından o kadar kaba bir şekilde ayrılmıştı ki? Adını bile hatırlamıyordu. Paula bir şeydi, tuhaf.
Normalde epey iyi bir hafızası vardı. Farkında olmadan tüm bu yaşananları unutmaya mı çalışıyordu acaba? Eh, bu mantıklıydı, unut gitsin. Hatırlamaya değer ne vardı ki sanki? Dünyalı bir kız, dünyalı sıradan bir kız. Bir hastanede hemşirelik yapıyordu. Hastanenin yerini tespit edebilirdi belki. Kızın yanından ayrıldığında bina gecenin karanlığındaki belli belirsiz bir lekeden ibaretti. Fakat şu yemek matikle aynı mahallede bulunuyor olsa gerekti. Bu düşünceyi hızla bir kenara fırlatıp binbir öfkeli parçaya böldü. Aklını mı kaçırmıştı? Eline ne geçecekti? O sadece dünyalı bir kızdı. Tatlı, güzel, aklını başından alan dünyalı bir kız. O sırada Yüce Bakan içeri girdi ve Arvar'dan buna memnun oldu. Chica'daki o günü düşünmekten kurtulacağı anlamına geliyordu bu. Ama bir yana bu düşüncelerin geri döneceğini biliyordu. Hep dönüyorlardı. Yüce Bakan'ın üstünde yeni ve tiril tiril bir cübbe vardı. Alnında ne bir acele ne de şüphe emaresi görülüyordu. Terlemek ona yabancı bir şeydi sanki. 14. ayrımın sonu. Sayfa 163.